Ayrım 7.
İhtiyacımız olan bilgiyi kendimiz arayıp bulacağız, uygulayacağız ve öğreneceğiz. O zaman onların değerini daha iyi anlayabiliriz. Yağmuru durdurabilir misin? Daha oyuna başlayalı çok olmamıştı. Ter damlaları derimizde yeni yeni hareketlenmeye başlamıştı. Ama gökyüzünden tek tek üstümüze doğru gelmeye başlayan yağmur damlaları bütün planlarımızı alt üst etmiş ve oyun oynama şansını elimizden almıştı. Belki gelip geçer diye biraz daha yağmur altında topun peşinde koşturduysak da yağmur durmadı ve bizi saçak altlarına doğru yönlenmeye ve sıkıcı bir bekleyişe mahkum etti. Aramızdan biri bir ara yok oldu ve biraz sonra yüzünde umutlu bir gülümseme ile bekleyişimize katıldı. Kısa bir beklemenin ardından yağmur dindi ve biz sevinçle oyuna devam etmek üzere kendimizi tekrar sokağa attık. Arkadaşım oyun başlamadan bana yaklaştı ve fısıltı ile "Ben durdurdum onu," dedi. Oyun sonuna kadar bu sözleri pek düşünmedim ama bir yandan yorgun vücutlarımızı duvara yaslayıp dinlendirirken öte yandan annelerimizin cebimize sıkıştırdığı tülbentleri ensemizden sırtımıza doğru itelerken dayanamadım ve sordum. "Sen yağmuru durdurduğunu mu söylüyorsun?" "Evet, bir ara ayrıldım ya yanınızdan. İşte o zaman başardım bunu." Ona inanmamış gibiydim ama o yaptığı işten o kadar emin görünüyordu ki, kaldı ki o geri geldikten biraz sonra yağmurun durduğu hepimiz tarafından görülmüştü. "O zaman bu işi nasıl becerdiğini bana da anlat." Arkadaşım önce anlatmak istemedi. Fakat daha sonra ya ikna yeteneğim ya da tehditlerim sonucu bana yöntemini anlattı. Ben sevinçle bu öğrendiğimi ileride uygulamayı hayal ederken o acı haberi patlattı yüzüme. "Ancak sen bunu başaramazsın." "Niçin başaramayacakmışım?" "Çünkü işin sırrı yöntemin senin tarafından bulunması ve uygulanmasıdır. Eğer bunu sen kendin bulsaydın, ileride bu yöntemi kullanır ve yağmuru durdurabilirdin. Ama sen çok ısrar ettiğin için sana anlatmak zorunda kaldım." Yaşamda başarı için hazır reçeteler yok. Çocukluğumda yaşadığım bu olayı bir de günlük hayatımız için düşünelim. Yönetim guruları iş hayatında nasıl başarılı olacağınızı anlatıyorlar. Kişisel gelişim uzmanları kendinizi geliştirmek için öneriler sunuyorlar. Çocuğunuzu daha iyi anlamak ve yetiştirmek için istemediğiniz kadar kitap size kucak açıyor. Pazarlama yöneticileri kendi yöntemlerini anlatıyor, her alanda başarı öykülerini dinliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Verilen reçeteyi hangi eczanede okutacaksınız? Tabletleri yemekten önce mi, sonra mı yutacaksınız? Milattan önce 580-504 yılları arasında Güney İtalya'da yaşayan çoğumuzun kenarları 3-4-5 birimli dik üçgenden kolaylıkla hatırlayacağı Pisagor, din, ahlak ve siyaset eğitimi verdiği bir okul kurmuştu. Bu okulda öğretilen bilimlerin tümüne matematalar deniyordu. Bugün bildiğimiz matematik sözcüğü buradan türetilmiştir ve insan bilgisinin tümünü kuşatan anlamına gelir. İşte usta öğretmenin bu kabul edilmesi çok zor olan okulunda öğrencilere ilk derecede hemen hiçbir şey öğretilmemektedir. Sır söylenmemiştir. Oysa öğrenciler bu sırra kendiliğinden varabilecek şekilde hazırlanmaktadırlar. Buna benzer bir öğretiyi başka bir yerde, kendi vatanımızda da görmekteyiz. Pisagor'dan yıllar sonra tasavvuf, eski Yunanca sopos, bilgiden gelmektedir. Tarikatlarında da sırrın çeşitli kademelerde yıllar tüketildikten sonra öğrenci tarafından bulunması istenmektedir. Bugün bambaşka bir anlamda kullandığımız zina sözcüğü, Batini tarikatında tarikat sırrını ifşa etmek anlamında kullanılıyordu. Öte yandan eski ustaların işin püf noktasını çıraklarına öğretmediği anlatılır. Bunu işi elinden almasın diye yaptığı söylenir. Ama belki de deneyimli ustalar çıraklarına yılların içinden süzülüp gelen bir öğretiyi aktarmak istiyorlardı sessizce. Herkes kendi sırrını oluşturur. Sevgilinizi nasıl ikna edeceğinizi, amirinize isteklerinizi nasıl kabul ettireceğinizi, eşinizle uzun süreli anlaşmayı nasıl başaracağınızı, müşterinize malınızı nasıl satmayı kabul ettireceğinizi, başarmanın sırlarını öğrenmek ya da ne Dante, ne Cahit Sıtkı, 70 yaşında ölmediği halde 35 yaşın neden yolun yarısı ettiğini bulmak, Pisagor'un öğrettiklerinden ve tarikatlarda öğretilenlerden daha basit olmalı. Ama bilmemiz gereken nokta, hiç kimsenin bize sır vermeyecek olması, verse de onu biz kendi süzgecimizden geçirip kendimize özgü çözümler bulmadıkça istediğimiz şekilde başaramayacağımız. Biz ihtiyacımız olan bilgiyi kendimiz arayıp bulacağız, uygulayacağız ve öğreneceğiz. O zaman onların değerini daha iyi anlayabiliriz. Zamanı gelip biz de kendi bildiğimiz gerçekleri bir başkasına anlatırken bu öğrendiklerimize dikkat edeceğiz. Tıpkı birisinin yağmuru durdurmanın yöntemini bulması gerektiği gibi. Fuat Yalçın. Kendimizi özgür hissettiğimiz her yerde kimsenin gücü bize sınırlar çizmeye yetmeyecekti. Özgürlüğün sınırları. Liseli yıllarımda özgürlüğü iki elimi istediğim kadar cebime sokmak olarak tanımlardım. Üniforma giyilen bir yatılı okulda öğrenciydim ve ellerini ceplerine sokmak üst sınıflara tanınan bir ayrıcalıktı. Ast sınıflar ellerini ceplerine sokamazlardı. Hatta okul içinde giyindiğimiz dahili elbisenin pantolonun ön cepleri bulunmaz, denetlenen ve sürekli taşımamız zorunlu olan malzemelerimiz için arka ceplerimiz kullanılırdı. Hafta sonları çıktığımız dışarıda dahili elbisenin pantolonuna öğrenci harçlıklarımızla ön cep yaptırmak ve ellerini dilediğince ceplerine sokmak sadece üst sınıfların hakkıydı. Son sınıfa geçtiğim yaz tatilinde dahili elbisenin aynı rengi kumaşla ikinci pantolonumu diktirmiş olarak geri dönmüştüm. Artık özgürdüm. Son sınıfta liseli yıllarımın özgürlüğünün tadını istediğim oranda çıkartmış olmalıydım ki aynı orta öğretim kurumunun devamında gittiğim üniversiteli yıllarımda alt sınıfların üst sınıfların yanına ellerini ceplerine sokmaları yasak olmasına karşın bu kısıtlılıktan çok fazla etkilenmedim. Üniversiteli yıllarımın özgürlük tanımı da değişmişti. Ergenlik yıllarımla birlikte çıkmaya başlayan sakallarım ve onları kesme mecburiyetim özgürlük tanımıma başka bir davranışın girmesine neden oldu. Üniversiteli yıllarımda günlük tıraş olma zorunluluğum bulunmaktaydı. Bazı günlerde de iki kez tıraş olmamız istenirdi bizden. Kimi yöneticilerimiz bulunduğumuz ilde çoğu günler suların akmamasına rağmen sabah erken kalkıp sıraya girerek olduğumuz tıraşı yeterli bulmazlar ve öğle yemeğine girişimize engel olarak ikinci defa tıraş olmamız için yatakhaneye gönderirlerdi bizi. O günlerde özgürlüğümün sınırını sakallarımı dilediğimce bırakabilmekle çizmiştim. Okul tatillerimin tümünde sakallarımı uzattım ve özgürlüğümü, sakallarımı kesmemi isteyen tüm çevreme ilan ettim. Evet, özgürdüm. Mezuniyetim sonrası çoğu meslektaşım gibi ben de üniformalı değil, sivil hizmeti tercih ettim. Aynı tercihte bulunanların tümü gibi kendimi böyle daha özgür hissetmekteydim. Sivil görev yapmak sakallarımı bırakmama da engel olmuyordu. Dilediğimce uzatmaktaydım sakallarımı. Yüzümü merak eden üstlerim çoğu zaman uyarılarda bulunsalar da ben özgürlüğümü kimseye bırakmaya niyetli değildim. İçine girdiğim toplumsal çevrede beni böyle kabul etti ve uzun yıllar süren sakallı yaşamım başladı. Özgürlüğü yaşamak tadına varırken doğru kısrak, hafif ter kokulu tenlerin sakallarımla yaşamak biçiminde tanımlayan şiirler yazmaktaydım. Beni başkalarına tarif etmek isteyenler sakallarımla başlardı hep. Evet, beni sakallarım anlatmaktaydı. Ben sakallarımla özdeştim. Sakallarım bendim, sakallarım özgürlüğümdü. Onlardan o günlerde hiç vazgeçmedim. Günler hızla geçip mesleki olarak operasyonel bilimlerdeki yıllarımı tüketip yönetsel konuma geldiğimde hala sakallarım suratımı kaplıyordu. Artık alışılmış imajım kimsede hoşnutsuzluk yaratmıyordu. Fakat benim özgürlük tanımım yeniden değişiyordu. Sabahları evden çıkmadan önüne geçtiğim aynadaki silüetim beni rahatsız etmeye başlamıştı. Evet, sakallarım beni gerçekten özgür kılmıyordu. Hatta kesilmesi de özgürlüğümden bir şeyler eksiltmeyecekti. Özgürlüğüm sakallarıma esaretten vazgeçmişti. Bir gün alışveriş için gittiğim marketten 10 yılı aşkın bir zamandır kullanmadığım tıraş takımlarından satın alıverdim. Bir süre öylece kaldı alışveriş paketi banyoda. Özgürlükten vazgeçmek kadar esaretten kurtulmak da zordu. Bir sabah kalktığımda önceki gün kısalttığım sakallarımı günlük tıraş oluyormuş edasında kesiverdim. Suratımın limon kolonyası ile yanan çıplak haline bakarken özgürlüğümün yeni sınırlarını görmeye başlamıştım. Banyodan çıktığımda eşim gülmeye, kucağındaki oğlum ise ağlamaya başlamıştı. Oğlum doğumundan sonra beni hiç sakalsız görmemiş, yeni yüzümü yabancılamıştı. Gülen eşim ve ağlayan oğlumdan oluşan ailem yeni özgürlük tanımıma girmişti. Özgürlüğümün sınırlarını ailemle çizmiştim. Özgürlüğüm onların olduğu yere kadar vardı ya da ben ancak onlarla özgürdüm. Bugün geçmişte özgürlüğümün sınırı olarak tanımladığım şeylere baktığımda özgürlüğümün hep bende saklı olduğunu görüyorum. Özgürlüğümün sınırları ne ellerimi sokamadığım ceplerimde ne de sakallarımdaydı. Özgürlüğüm beynimdeydi, bendeydi. Sınırlarını ona ben çizmiştim ve bu esareti ortadan kaldıracak yine bendim. Özgürlük bir tepki değildi, etki olmalıydı. Kısıtlılıklarımıza karşı geliştirdiğimiz tepkilerimiz bizleri özgür kılmaya yetmiyordu. Kendimizi özgür hissettiğimiz her yerde kimsenin gücü bize sınırlar çizmeye yetmeyecekti. Hüdayi Sayın. İnsan önce kendini kainatın diğer parçalarından, sonra da diğer insanlardan mı üstün gördü? Sahi hiç canınız yanıyor mu? Sen sana ne sanırsan, ayrıca da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Yunus Emre. Bağlantıları zaman içinde ünlü şiirdeki gibi merdivenleri ağır ağır çıkarken kurabildim. Şimdi kafamda, gönlümde aktarmak istediğim bağlantı çok. Sizlere duyurmak istediğim çığlık göğsümde. Durumumu sanırım en iyi Behçet Necatigil'in 1942 yılında yayımlanmış bir şiiri anlatıyor. Defter elime geçti, gözlerimi kaybettim. Defter duruyor yerinde, gözlerim geri geldi, ellerimi kaybettim. Gözlerim yuvasına döndü, ellerim bileklerime. At var, meydan bulunmuş, defterimi kaybettim. Bakalım benim defterim, gözlerim, ellerim ne durumda? Belki zorlanmam, anlatmak istediklerimin asırlar önce Yunus tarafından bu kadar mükemmel ifade edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Hem anlam hem de anlatım olarak. Benim hikayem yıllar önce Amin Malof'un Işık Bahçeleri adlı kitabını okumakla başladı. Kitabın çıktığını dostum Murat Ermert söyledi. Bir cuma günü Beşiktaş'ta Kabalcı'dan, İstanbul'un en iyi kitap evlerinden biridir, aldım. Cumartesi gecesi uyuklamak üzere kanepeye uzanırken kitabı elime aldım. Biraz sonra ayıldım. Kitabı sabaha karşı bitirdim. Kitabın üzerimde bıraktığı etkiyi hep şu şekilde anlata geldim. Kitabı bitirince balkona sigara içmeye çıktım. Küllük almayı unuttuğum için sigarayı bir saksının toprağında söndürdüm. Birden bir canlının teninde söndürmüş gibi hissettim. Işık Bahçeleri, bu kitap ne yazık ki Malof'un diğer kitapları kadar duyulmadı. Tümüyle mani inancını, dinini anlatıyor. Manizmin ayrığı, canlı, cansız tüm kainattan oluşuyor. Hayvanlar, bitkiler, toprak, kurumuş ağaçlar. Benim bu tarihlerdeki ayrığım, yanlış hatırlamıyorsam esas olarak insanlardan oluşuyordu. Yunus'un bu dizelerini de buna uygun yorumluyordum. Sonra baktım, benimki büyük bir körlük, sağırlık, bilgisizlik. Dünyanın yok edilmiş köklü uygarlıkları, Kızılderili, İnka, Aborjin ve benzeri. Kainatı bir bütün olarak benimsiyor, saygı gösteriyor. Bu konuya ilgim arttıkça işim zorlaştı. Kafamda adım adım şu sorular ortaya çıktı. İnsan önce kendini kainatın diğer parçalarından, sonra da diğer insanlardan mı üstün gördü? Büyük yıkıma giden yol ayrımı, ilk adım bu mu? Bu yazıya hazırlanırken Scientific American dergisinin Haziran 2000 sayısında yayımlanan bir kitap tanıtma yazısını okudum. Peter Singer'ın Darwin'cinin Bir Sol, Politika, Evrim ve İşbirliği adlı kitabını başka bir bilim adamı Chicago Üniversitesi'nden University of Chicago Prof. Light Van Wallen tanıtıyor. Kitaptan bir alıntıda insan olmayan hayvanlara karşı kötü muamelenin altında insanlar ve diğer hayvanlar arasındaki farklılıkları abartan Darwin öncesi mirasın rol oynadığı belirtiliyor İlginç değil mi? Daha yeni bir kaynak, insanın adım adım yok ettiği doğayı hala nasıl tenkit etmeye çalıştığını anlatıyor. Devrimci sonuçlar beklenen yeni alanın adı bile çarpıcı. Biomimetics, yani biyolojinin taklidi. Sydney Olimpiyatlarında kullanılan devrimci mayolar, köpek balığından öykünme. Daha verimli güneş pilleri için yapraklar, bilgisayar yorganlarının aşırı ısınmasını engellemek için kelebeklerin kanatları. Bilgi depolamak için DNA araştırılıyor. Bir tek gram DNA teorik olarak, sıkı durun, 1 trilyon CD kadar bilgi depolayabiliyormuş. İnsanın, Singer'ın güzel deyimiyle insan olmayan hayvanlara kendi dışındaki dünyaya karşı davranışı bana yine Scientific American'da okuduğum bir yazıyı hatırlatıyor. Gençlerden oluşan bir sokak çetesi yaşlı bir kadını fena halde dövüyor. Bir psikolog konuştuğu gençlerden birisine kadını döverken acı duyup duymadığını soruyor. Yanıt tüyler ürpertici ama Yunus'un şiiri kadar çarpıcı. Hayır, neden acı duyayım? O benim vücudum değil ki. Bu yanıt yaşadıklarımızın önemli bir kısmını, hadi iyimser olalım, önemli kelimesini atalım, anlatmıyor mu? Benim çevremde kanser bir numaralı ölüm nedeni. Çernobil bulutları belki de yön değiştirip Türkiye'yi es geçmedi. Amerikalılar en çok yaşam tarzından kaynaklanan hastalıklardan kalp, şeker, yüksek tansiyon, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri ölüyorlar. Yani fazla yiyip az hareket ettikleri için ölüyorlar. Her yıl 2.7 milyon metrik ton çocuk bezi Amerikan topraklarını kirletiyor. Yalnızca bu yüzden çocukları tuvalet terbiyesini bir yıl geç öğreniyor. Dünya bir ekolojik felakete doğru adeta koşuyor. Peki bunun karşısında doğa, kainat ne yapıyor dersiniz? Elleri kolları bağlı, bizim kendimizi, kendisini öldürmemizi mi seyrediyor? Hayır, hem mikro hem makro alanda uyarılarda bulunuyor. Makro alanda depremlerle uyarıyor. Tayfunlarla, çölleşen topraklarla, danalara kardeşlerini yedirdiğimiz için deli dana ile uyarıyor. Mikro alanda bir dönem dünyanın en etkili antibiyotiği olan penisiline karşı %98 oranında bağışıklık kazanmış bakterilerle uyarıyor. Küçümsediğimiz bakteriler yanlış kullanım ya da tamamlanmayan tedaviler sonucunda akıllanıyor. Bedavadan ders alıyorlar. Bunları gördükçe, yaşadıkça ben ne yapıyorum? Vücudumun her tarafı acıyor, kan sızıyor. Sahi, sizin vücudunuz ne durumda? Ben binlerce, milyonlarca çığlığa, daha ötesini yapanlar da çok, şimdilik kendi çığlığımı katıyorum. Bunun ötesini belki birlikte düşünür, hatta yaparız. Beşir Özmen. Yaşamımızın amigoları, sizin ailenizin ya da ekibinizin stresle mücadele etmek ve biraz daha mutlu olmak için bir amigoya gereksiniminiz var mı? Neşe ve kahkaha sizin için de işiniz için de çok yararlıdır. Bağışıklık sisteminiz daha iyi çalıştığında işe gelmediğiniz günlerin sayısı azalır. Öfke ve agresif davranışlar azaldığında iletişim ve ilişkiler düzelir. Ekipler daha iyi çalışır ve moral yükselir. Eğlenirken daha yaratıcı olduğunuzu fark edersiniz. Neşe hepimize iyi gelir. Ünlü düşünür Eflatun, yaşam bir oyun gibi yaşanmalıdır, dememiş midir? Hastalıkların iyileşme dönemlerinde bile neşenin, gülmenin olumlu etkisi vardır. Psikolog Kristin Anderson bana şunları söylemişti. Hastanedeki hastalarım kendilerine bir mizah köşesi hazırladılar. Çalışanlar, hatta hastalar ve onların aileleri karikatürler ve komik sözler getirip bu köşeye asıyorlar. Bir sepet dolusu da stres giderici oyuncak ve komedi filmleri var. İnsanları daha çok, daha hızlı ve daha akıllıca çalıştırmanın 3 yolu vardır. Gözdağı vermek, çok çok para ödemek ya da yaptıkları işi eğlenceli hale getirmek. Bunlardan ilk iki yöntemin başarı oranı sınırlıdır. Onun için siz geliştirici, yaratıcı ve eğlenceli bir çalışma ortamını nasıl oluşturabileceğinizi öğrenin. Mizah duygusunun geliştirilmesi öğrenilebilir bir beceridir. Unutmayın ki mizah bağışıklık sistemini güçlendirir ve stres düzeyini düşürür. Şöyle içten bir kahkahanın ardından bedeninizin gevşediğini hissedersiniz. Komik öyküler ya da fıkralar okuyup bunları çevrenizle paylaşın. Sizi güldüren insanlarla birlikte olmayı tercih edin. Çevrenizde eğlenceli, gülünç nesneler bulundurun. Her yerde mizahı arayın. Özellikle de hatalarda ve kusurlarda. Kendinize gülebilmeyi öğrendiğinizde tükenmeyen bir yaşam kaynağı bulmuşsunuz demektir. Yaşamınızda kahkahaya daha çok yer verin. Siz başkalarına neşe saçtıkça kendinizi de neşeli olmaktan alıkoyamazsınız. Yaptığınız şakaların nazik, sevecen ve herkese eğlendirecek türden olmasına özen gösterin. Alay etmek, dalga geçmek son derece kırıcı davranışlardır. Kesinlikle kimseyi aşağılamayın. Güvenli mizah testinde şu sorular yer alır. İnsanları neşelendiriyor mu? İnsanları birbirlerine yakınlaştırıyor mu? Özen unsuru var mı? Gülümsemek yalnızca diğer insanlarla ilişkilerinizi geliştirmekle kalmaz, kendinizle de daha barışık olmanızı sağlar. Onun için daha çok gülümseyin. Sevdiğiniz insanlara, hatta yabancılara da gülümseyin. Neşeli olmayı, çevrenizi de neşelendirmeyi tercih edin. Olumsuz koşullarda ya da değişim dönemlerinde kaçmanızı ya da kalıp başarılı olmanızı sağlayacak, sizi risk almaya teşvik edecek, baskı altında yaratıcılığınızı destekleyecek ve sağlığınıza iyi gelecek bir tavır geliştirin. Gelin, yaşamımızda eğlenceye ve kahkahaya daha çok yer verelim. Bu hem vücudumuza hem de ruhumuza iyi gelir. Lean Durham, kitabın sonu, 7 Aralık 2004, sayfa 96.